Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü, Can Yayınları, 32. Basım, Eylül 2007, Türkçe'ye çeviren Seçkin Selvi. Bu kitap 356 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Şubat 2011. Okuyan Engin Ercan. Yüzyıllık Yalnızlığı yazmaya başladığımda, çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordum. Çok kasvetli, kocaman bir evde, toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği sezen bir büyük anne ve mutlulukla çılgınlık arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek bir yığın hısım akraba arasında geçen çocukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda bırakmaktı amacım. Yüzyıllık Yalnızlığı 2 yıldan daha kısa bir sürede yazdım. Ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek 15-16 yılımı aldı. Büyük annem en acımasız şeyleri kılını bile kıpırdatmadan sanki yalnızca gördüğü şeylermiş gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan şeyin onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıllık Yalnızlığı büyük annemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım. Bu romanı büyük bir dikkat ve keyifle okuyan, hiç şaşırmayan sıradan insanlar tanıdım. Şaşırmadılar çünkü ben onlara hayatlarında yeni olan bir şey anlatmamıştım. Kitaplarımda gerçekliğe dayanmayan tek cümle bulamazsınız. Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez 1928'de Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Büyük annesiyle büyük babasının evinde ve teyzelerinin yanında büyüdü. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayınlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayınlanan Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüdür. Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 adlı öykü kitabı ve Macondo'daki siyasal baskıları anlatan Kötü Saat'te 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967, Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendim 1972 adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972 adlı öykü kitabını, Askeri Diktatörlükleri Yeren Başkan Babamızın Sonbaharını 1975, onur uğruna işlenen bir cinayet çerçevesinde gelişen olayların ele alındığı Kırmızı Pazartesi'yi 1981, aşkta bağlılığı konu alan Kolera Günlerinde Aşkı 1985, Simon Bolivar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Generali 1989 yayınladı. Yazarın Türkiye'de de yayınlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice, 12 Gezici Öykü ve Bir Kaçırılma Öyküsü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Seçkin Selvi, Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra öğrenimini Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde sürdürdü. Meslek yaşamını çevirmenlik, gazetecilik ve tiyatro eleştirmenliği dallarındaki paralel çalışmalarıyla yürüttü. 1971-1980 yılları arasında Tiyatro 70 dergisini, 1981-1982'de Edebiyat 81 dergisini çıkardı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 1982-1993 döneminde Günaydın ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1986 yılından bu yana Milliyet Sanat Dergisi'nde tiyatro eleştirileri yazıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 yıl tiyatro eleştirisi dersi verdi. Halen Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak eleştiri dersi veriyor. 1957 yılında başlayan çevirmenlik alanında tiyatro, felsefe ve edebiyat dallarında 132 yapıt çevirdi. 16 yılda bir halkla ilişkiler ajansında genel müdür olarak görev yaptı. Şimdi Can Yayınları'nda editör olarak çalışıyor. Homi Garcia Ascot ve Maria Luisa Elio için. Albay Aureliano Buendia, yıllar sonra idam mangasının karşısına dikildiğinde, babasının onu buzu keşfetmeye götürdüğü o çok uzaklarda kalmış ikindi vaktini anımsayacaktı. O zamanlar Macondo, tarih öncesi kuşların yumurtaları kadar ak ve kocaman, parlak çakıllarla örtülü yatağı boyunca dupduru akan bir ırmağın kıyısında kurulmuş 20 hanelik bir kerpiç köydü. Dünya öylesine çiçeği burnundaydı ki pek çok şeyin adı yoktu daha ve bunlardan söz ederken parmakla işaret edip göstermek gerekirdi. Her yıl Mart ayında paçavralar içinde bir çingene obası köyün dışına çergilerini kurar, boru ve dümbelek şamatası içinde yeni icatların çığırtkanlığını yaparlardı. Önce mıknatısı getirdiler. Kendini Melkiades diye tanıtan sakalı taras taras, elleri pençe gibi, iri kıyım bir çingene, Makedonyalı bilge simyacıların 8. harikası dediği nesneyle akıl çelen bir gösteriye girişti. İki maden külçesini peşinden sürükleyerek kapı kapı dolaştıkça, tencerelerin, tavaların, maşaların, mangalların yerlerinden tangır tungur yuvarlandığını, yuvalarından fırlamaya çalışan çivilerle vidaların umutsuzluğundan kirişlerin inlediğini, hele hanidir kayıp nesnelerin hem de çok arandıkları yerlerden ortaya dökülüp Melkiades'in büyülü demirlerinin peşinden paldır küldür akın ettiğini görenlerin aklı başından gitti. Çingene kaba şivesiyle eşyanın da canı var diye ilan etti. Bütün iş ruhlarını uyandırabilmekte. Dizginsiz hayal gücü, değil doğa harikalarının, en olmadık mucizelerin ve sihirlerin bile ötesine taşan José Arcadio Buendía, bu yararsız icadın toprağın bağrından altın çıkarmaya yarayabileceğini düşündü. Dürüst biri olan Melkiades, o işe yaramaz bu diye uyardı onu. Ama José Arcadio Buendía, daha o zamanlar çingenelerin dürüstlüğüne inanmadığı için, katırıyla bir çift keçisini mıknatıslı iki külçeyle takas etti. Evin kırık dökük eşyasıyla birkaç parça malı arttırabilmek için bu hayvanlara bel bağlamış olan karısı Ursula Iguaran, onu caydırmak için ne dediyse kâr etmedi. Kocası, çok yakında evin tabanını kaplamaya yetip de artacak kadar altınımız olacak dedi de başka bir şey demedi. Düşüncesinin doğruluğunu kanıtlamak için aylarca uğraşıp didindi. İki demir külçeyi peşinden sürükleyip, Melkiades'in büyülü sözlerini haykırarak, ırmak yatağına varıncaya dek bütün yöreyi karış karış taradı. Sonunda bula bula, her bir parçası pastan birbirine kaynamış ve içi taş dolu koskocaman bir bal kabağı gibi boğuk boğuk öten bir 15. yüzyıl zırhı çıkardı topraktan. José Arcadio Buendía ile 4 kişilik keşif kolu zırhı sökmeyi becerdiklerinde boynuna içinde bir tutam kadın saçı olan bakır madalyon takılı kireçlenmiş bir iskelet çıktı zırhın içinden. Mart'ta çingeneler yine geldiler. Bu kez Amsterdamlı Yahudilerin son buluşu diye gösterdikleri bir teleskopla dümbelek çapında bir büyüteç getirdiler. Köyün öteki ucuna bir çingene karısı diktiler, teleskopu da çerginin ağzına koydular. 5 reali bastıran gözünü teleskopa uydurup çingene karısını bir arşın ötede görüyordu. Dipnot, real eski İspanyol parası. Melkiades, bilim uzaklığı ortadan kaldırdı diye fetva verdi. Çok yakında insanoğlu evinden dışarı adım atmadan dünyanın neresinde ne oluyorsa görebilecek. Yakıcı öğle sıcağı dev gibi büyütecin akıllara durgunluk veren gösterisini gözler önüne serdi. Sokağın ortasına kuru ot yığdılar ve güneşin ışınlarını büyüteçle odaklaştırarak tutuşturdular tınazı. Mıknatıslarının başarısızlığını hala içine sindiremeyen José Arcadio Buendía, bu icadı savaş silahı olarak kullanmayı aklına koydu. Melkiades yine onu caydırmaya çalıştıysa da, sonunda büyütece karşılık 2 mıknatıslı külçeyle sömürgeler için bastırılmış 3 altın sikkeyi alıp kabullendi. Ursula ağlayıp sızlandı. O para babasının ömür boyu yemeyip içmeyip biriktirdiği, Ursula'nın da sakla zamanı gelir zamanı diyerek yatağının altına gömdüğü altın dolu sandıktan alınmıştı. Bir bilim adamı kalenderliği içinde canını bile tehlikeye atacak kadar kendini taktik deneylerine kaptıran José Arcadio Buendía, karısını avutmaya hiç kalkışmadı. Büyütecin düşman birlikleri üzerindeki etkisini göstereyim derken, büyütecte odaklaşan güneşe bir çarpıldı ki her yanı geçmek bilmez cılk yaralarla kaplandı. Böylesine tehlikeli bir icattan ödüp atlayan karısının bütün karşı koymalarına rağmen bakalım tutuşacak mı diye kendi evini bile yakmaya kalkıştı. Saatlerce odasına kapanıp yeni silahının olanaklarını hesaplaya hesaplaya, sonunda öğretici açık seçikliği söz götürmez, inandırıcılığına karşı durulmaz bir el kitabı çıkardı ortaya. Kitaba yaptığı deneyleri anlatan bir alay tarifnamesiyle birkaç sayfa açıklayıcı resim ekleyip bir ulakla hükümete yolladı. Dağları aşıp uçsuz bucaksız bataklıklarda yolunu yitiren, azgın ırmaklarla boğuşan, umutsuzluktan başına gelen belalardan ve yırtıcı hayvanlar yüzünden ölmesine ramak kalan ulak, sonunda postayı götürüp getiren katırların geçtiği yola sapan patikayı buldu. O zamanlar başkente yolculuğun olanaksızlığına rağmen, José Arcadio Buendía, hükümet emrettiği anda başkente gidip askeri yetkililere icadının uygulamalı gösterisini sunmaya ve güneşle işleyen o çapraşık savaş yöntemlerini öğretmeye söz verdi. Yıllarca yanıt gelecek diye bekledi. Sonunda beklemekten usanıp tasarısının fiyaskosundan Melkiades'e yakınınca, çingene büyütece karşılık sikkeleri verdiği gibi üstüne de bir takım Portekiz paftalarıyla sefer yollarının haritasını çizmeye yarayan araç gereç vererek dürüstlüğünü kanıtladı. Usturlabı pusulayı sekstant kullanabilsin diye Keşiş Herman'ın bu konudaki incelemelerini özetleyip eliyle yazdıktan sonra José Arcadio'ya bıraktı. José Arcadio Buendía, aylar süren uzun yağmur mevsimi boyunca deneylerini kimse bozmasın diye evin arkasına yaptığı küçük odaya kapandı. Evle ilgili yükümlülüklerini hepten bırakıp geceler boyu yıldızların yörüngesini izleyerek bahçede sabahladı. Öğle saatini kestirmenin şaşmaz yöntemini bulacağım diye neredeyse başına güneş geçti. Araçlarını kullanıp işletmekte ustalaşınca, masasının başından ayrılmadan bilinmedik denizlere açılıp insan ayağı basmamış diyarlara gezmesine ve harika varlıklarla haşır neşir olmasına el veren yeni bir uzay kavramı oluşturdu. İşte bu dönemde Ursula ile çocuklar muz, kaladyum, manyok, tatlı patates, Ahuyama kökü patlıcan yetiştirmek için bahçede helak olurken, Jose Arcadio kimsenin yüzüne bile bakmadan evin içinde volta atarak kendi kendine konuşma alışkanlığını edindi. Derken bu hummalı çalışma birden kesildi, yerini bir çeşit meftunluk aldı. Birkaç gün efsunlanmış gibi, anlayıp anlamadığını kendisinin de kestiremediği bir dizi varsayımları peş peşe yineledi durdu. Sonunda Aralık ayında bir salı günü öğle vakti, içini yiyip bitiren kurdu döküverdi ortaya. Hayal gücünün gazabından ve haftalarca uykusuzluktan harap düşmüş, babalarının buluşunu açıklarkenki saygın vakarı, çocukların gözlerinin önünden gitmedi bir daha. Dünya yuvarlak, tıpkı bir portakal gibi. Ursula'nın sabrı taştı. Sen çıldırmaya niyetliysen kendi başına çıldır. Ama o çingene düşüncelerini çocukların aklına sokmaya kalkışma diye bağırdı. Hiç istifini bozmayan Jose Arcadio Buendia, öfkesinden usturlabı yere çalıp parçalayan karısının dengesiz aşırılığından ürkmedi. Usturlabın yenisini yapıp köyün bütün erkeklerini odacığına topladı. Hiçbirinin kavrayamadığı kuramlardan kanıtlar getirerek, sürekli dümen tutan bir teknenin dönüp denize ilk açıldığı noktaya gelebileceğini ortaya koydu. Bütün köy, Jose Arcadio Buendia'nın sapıttığına iyice inandığı sırada, Melquiades çıka gelip durumu kurtardı. O zamana dek Macondo'da bilinmese de doğruluğu uygulamada çoktan kanıtlanmış bir kuramı salt gök bilimi üzerinde düşünerek kendi başına geliştiren Jose Arcadio'nun üstün zekasını herkesin önünde övdü ve ona hayranlığının bir kanıtı olarak köyün geleceği üzerinde köklü etkisi olacak bir de armağan verdi. Simyacı laboratuvarı. Bu arada Melquiades inanılmaz bir hızla kocamıştı. İlk gelişlerinde Jose Arcadio Buendia ile akran görünüyordu. Oysa Jose Arcadio'nun kulaklarını yakaladığı atı yere çökertebilen gücünü korumasına karşılık, çingene amansız bir illetten çöküp gitmiş gibiydi. Aslında bu düşkünlüğü çıktığı sayısız dünya yolculuklarında kaptığı az rastlanır bir alay hastalığın sonucuydu. Laboratuvarı kurmasına yardım ederken Jose Arcadio Buendia'ya anlattığı gibi ölüm donunun paçalarını koklaya koklaya nereye gitse peşinden geliyor ama pençesini vurup son darbeyi indirmeye bir türlü karar veremiyordu. Çingene insanları kırıp geçiren bütün illetlerden, bütün belalardan yakayı sıyırmıştı. İran'da Pelagra'dan, Malaya takım adalarında İskorbüt'ten, İskenderiye'de Cüzam'dan, Japonya'da Beriberi'den, Madagaskar'da vebadan, Sicilya'da depremden, Magellan Boğazı'nda feci bir deniz kazasından sağ salim kurtulmuştu. Nostradamus'un şifrelerini ele geçirdiği söylenen bu iri kıyım yaratık, her şeyin iç yüzünü biliyormuşa benzeyen Asyalı görünümü, hüzünlü havasıyla kasvetli bir adamdı. Kanatlarını açmış kuzgun gibi kocaman siyah bir şapka, üzerinde yüzlerce yıllık küfün cirit attığı kadife bir yelek giyerdi. Ama sınırsız bilgeliğine, gizemli enginliğine rağmen, onu günlük yaşantının ıvır zıvırı ile uğraştıran insancıl sıkıntıları, dünya gailesi vardı. Yaşlılık hastalıklarından yakınır, en önemsiz ekonomik zorluklarda sıkıntıya düşerdi, iskorbütten dişleri döküldüğü için gülmeyi çoktan bırakmıştı. O boğucu öğle sıcağında çingene sırlarını açınca, Jose Arcadio Buendia, bunun köklü bir dostluğun başlangıcı olduğuna kesinlikle inandı. Çingene'nin anlattığı akıl almaz masallara çocukların ağzı açık kaldı. O sıralarda ancak 5 yaşlarında olan Aureliano, onu ömrü boyunca hep o ilk gördüğü günkü gibi, pencereden gelen kurşuni titrek ışığa sırtını vermiş, sıcaktan eriyen yağ şakaklarından süzülürken, Davudi sesiyle, hayal gücünün en karanlık köşelerine ışık tutarak konuşan haliyle hatırlayacaktı. Ağabeyi Jose Arcadio da o eşsiz görüntüyü kuşaktan kuşağa bütün soyuna aktaracaktı. Oysa Melquiades tam cıva biklorit şişesini düşürüp kırdığı anda odaya giren Ursula için o ilk günün anısı hiç de hoş değildi. Ursula, "Şeytan kokusu bu," dedi. Melquiades, "Hiç de değil," diye tersledi onu. "Şeytanda kükürt özellikleri olduğu çoktan kanıtlandı. Bu ise bir nebze süblime, o kadar." Sonra bir öğretmen tavrıyla zincifredeki şeytani özellikleri bir bir anlatmaya koyuldu. Ursula ise hiç oralı olmadan çocukları alıp dua etmeye götürdü. O günden sonra Melquiades denildi mi, Ursula'nın aklına hep o keskin koku gelir oldu. O derme çatma laboratuvar, üzerinde bir alay çanak, huni, imbik, süzgeç ve elek eklenmiş ilkel bir su borusundan, ince uzun boyunlu bir cam sürahiden, simyacı taşının bir kopyasından ve çingenelerin çağdaş tanımlamalara uyarak yaptıkları üç kollu bir Yahudi Meryem imbiğinin modelinden oluşuyordu. Melquiades, bunların yanı sıra yedi gezegeni simgeleyen yedi maden parçası, altını iki katına çıkarmaya yarayan Musa ve Zosimo formüllerini ve simyacı taşını yapmanın yollarını gösterecek, büyük öğretinin işlemlerini anlatan bir dizi not ve resim bıraktı. Altını iki katına çıkaracak formüllerin kolaylığına aklı yatan Jose Arcadio Buendia, sömürge altınlarını çıkarsın da cıvayı bölüp çoğaltır gibi altınları da çoğaltabilsin diye Ursula'nın peşini haftalarca bırakmadı. Ursula her zaman olduğu gibi kocasının inadı karşısında pes etti. Jose Arcadio Buendia üç sömürge altınını bir tavaya koydu. Bakır talaşı, sarı zırnık, kükürt ve kurşunla karıştırdıktan sonra bunları bir tencere dolusu Hint yağına atıp altından çok bildiğimiz ağdaya benzer koyu ve yapışkan bir macun haline gelinceye kadar kaynattı. Ursula'nın o değerli baba mirası, tehlikeli ve umarsız damıtma işlemleriyle yedi gezegeni simgeleyen madenlerle eritilip, simya cıvası ve Kıbrıs göztaşı ile karıştırıldıktan sonra, turp yağı yokluğunda domuz yağı ile pişirilince, tencerenin dibine yapışmış, koca bir parça yanmış domuz yağı kaldı geriye. Çingeneler geri geldiklerinde, Ursula bütün köy halkını işleyip onların aleyhine çevirmişti. Ama bu kez çingeneler akla gelebilecek her türlü çalgıyla, kulak zarlarını patlatan bir gürültü koparıp, bir yanda da tellal dolaştırarak, Nasiyan Senes'in dillere destan buluşunu sergileyeceklerini ilan edince merak korkuya baskın çıktı. Herkes çadıra doluştu ve bir meteliği bastırıp kendini toparlamış, yüzü kırışıksız, dişleri inci gibi pırıl pırıl, terü taze Melquiades'i seyre koyuldu. Onun iskorbütten çekilmiş diş etlerini, pörsük yanaklarını, büzülmüş dudaklarını anımsayanlar, çingenenin doğaüstü gücünün bu son kanıtı karşısında korkuyla ürperdiler. Melquiades hiç eksiksiz dişlerini damaklarıyla birlikte bir an çıkarıp oradakilere gösterdikten ve kaşla göz arasındaki o bir an içinde yine öteden beri tanıdıkları o titrek ihtiyar oluverdikten sonra dişlerini yerine takıp diriltilmiş gençliğinin olanca gücüyle gülümseyiverince korku paniğe dönüştü. Jose Arcadio Buendia bile Melquiades'in bilgeliğinin akıl almaz boyutlara vardığına inandı. Ama baş başa kaldıklarında çingene takma dişlerin aslını esasını anlatınca heyecandan kabına sığamaz oldu. Bu iş hem öylesine yalın hem öylesine olağanüstü görünüyordu ki Jose Arcadio Buendia'nın simya deneylerinden bir anda sıtkı sıyrılıverdi. Üzerine yine hafakanlar bastı. Doğru dürüst yemek yemiyor, evin içinde fır dolayı dönüp duruyordu. "Şu dünyada akıl almaz şeyler oluyor," dedi Ursula'ya. ırmağın hemen karşı kıyıcığında her türlü sihirli araç gereç varken biz burada eşekliğimize doymayalım. Ta Makondo'nun kurulduğu günlerden beri onu tanıyanlar, Melkiades'in etkisiyle ne kadar değiştiğine şaşırıp kalıyorlardı. Eskiden Jose Arcadio Buendia, ekinin nasıl ekileceğini, ağacın nasıl dikileceğini, çocuklarla hayvanların nasıl yetiştirileceğini öğretip akıl veren, toplumun dirlik düzeni için herkese her işte el veren genç bir kabile başkanı gibiydi. Daha en baştan onun evi köyün en iyi evi olduğu için ötekiler de onu örnek almışlardı. Ufak ama aydınlık bir oturma odası, taraça gibi rengarenk çiçeklerle bezeli yemek odası, iki yatak odası, ulu bir kestanenin dal budak saldığı bir avlusu, bakımlı bir bahçesi, keçilerin, domuzların, tavukların barış içinde bir arada yaşadıkları bir ağılı vardı. Yalnızca onun evinde değil, tüm köyde beslenmesi yasaklanan tek hayvan dövüş orozuydu. Ursula da hamaratlıkta kocasından geri kalmazdı. Ufak tefek, çalışkan, ciddi, siniri sağlam, ömründe bir kez olsun şarkı söylediği duyulmamış bu kadın, kolalı iç eteklerinin boğuk kışırtısını peşinden sürükleyerek, şafaktan gece yarılarına kadar oradan oraya koşturur dururdu. Bastırılmış toprak taban, sıvasız kerpiç duvarlar, kendi elleriyle yaptıkları yontulmamış tahtadan döşemeler, onun sayesinde her zaman tertemiz olur, giysilerini kaldırdıkları eski sandık mis gibi fesleğen kokardı. Köyün gelmiş geçmiş en girişken insanı olan Jose Arcadio Buendia, evlerin nereye yapılacağını öylesine planlamıştı ki, ırmağa inip su taşımak için kimse kimseden fazla emek harcamıyordu. Sokakları öylesine bir sağduyuyla yan yana dizmişti ki, öğle sıcağı bastırdığında hiçbir ev ötekilerden daha fazla güneşin alnında kalmıyordu. Birkaç yıl içinde Makondo, 300 kişilik nüfusun o zamana kadar görüp duyduklarından çok daha düzenli ve çalışkan bir köy oldu çıktı. Burası kimsenin 30'unu geçmediği ve kimsenin ölmediği gerçekten mutlu bir köydü. Köyün kurulduğu günden beri Jose Arcadio Buendia kapanlar ve kafesler yapardı. Kısa bir süre içinde yalnızca kendi evini değil, bütün köyü kanaryalarla, arı kuşlarıyla, nar bülbülleriyle doldurdu. Onca çeşitli kuşun bir arada şakıması öyle sinir bozucu bir hal aldı ki, Ursula cinnet geçirmemek için kulaklarına bal mumu tıkar oldu. Melkiades'in obası, baş ağrısı için billur küreler satarak ilk geldiğinde, bataklığın uyuşukluğunda kaybolmuş bu köyü nasıl bulduklarına herkes şaştı da, çingeneler köyün yolunu kuş sesleriyle bulduklarını anlattılar. Bu toplumsal girişim ruhu, mıknatısların, gökbilim hesaplarının, cisimleri değiştirme düşlerinin ve dünyanın harikalarını keşfetme dürtüsünün karşısında çok geçmeden sönüverdi. Jose Arcadio Buendia, o temiz, zarif, çalışkan adam olmaktan çıktı, uyuşuk, hırpani, Ursula'nın sebze bıçağıyla güç bela düzelttiği sakalı saçına karışmış biri oluverdi. Birçoklarına göre bilinmedik bir büyünün kurbanı olmuştu. Ama o, toprak atmak için araç gerecini çıkartıp çevresine toplananlara, Makondo'yu büyük buluşlara bağlayacak bir yol açma çağrısında bulunduğu zaman, deliliğine en çok inananlar bile, evi barkı, işi gücü bir yana bırakıp peşinden gittiler. Jose Arcadio Buendia, bölgenin coğrafyası konusunda hepten bilgisizdi. Bütün bildiği doğuda aşılmaz sıra dağlar uzanıyordu ve dağların ardında da dedesi 1. Aureliano Buendia'nın anlattığına göre Sir Francis Drake'in topla timsah avladığı, vurduğu timsahları da Kraliçe Elizabeth'e göndermek için onarıp saman doldurmak üzere konakladığı eski Riohacha kenti vardı. Gençliğinde Jose Arcadio Buendia ile adamları, çoluk çocukları, hayvanları ve her türlü ev eşyalarıyla denize açılan bir çıkış yolu bulmak için bu dağları aşmışlar ve 26 ay sonra seferden vazgeçip gerisin geriye dönmemek için Makondo'yu kurmuşlardı. Bu yol olsa olsa geçmişe çıkacağı için Jose Arcadio Buendia'yı hiç ilgilendirmiyordu. Güneyde sonsuz bir bitki örtüsüyle kaplı bataklıklar uzanıyordu. Çingenelerin dediğine göre bu koca bataklık dünyasının ucu bucağı yoktu. Batıdaki büyük bataklık, başlarıyla gövdeleri kadına benzeyen, olağanüstü güzellikteki memelerinin çekiciliğiyle denizcileri mahva sürükleyen, yumuşak tenli, memeli deniz hayvanlarının cirit attığı sınırsız sulara karışırdı. Çingeneler posta katırlarının geçtiği patikaya ulaşıncaya kadar 6 ay bu sular üzerinde yelken açarlardı. Jose Arcadio'nun hesabına göre uygarlıkla bağlantı kurmanın tek olasılığı kuzeydeki yoldu. Buna aklı yatınca Makondo'yu kurarlarken omuz omuza çalıştığı kişilere yol açma araç gereçlerini, av silahlarını dağıttı. Yön saptama araçlarıyla haritalarını sırt çantasına atıp o tehlikeli serüvene atıldı. İlk günler pek kayda değer bir engelle karşılaşmadılar. Irmağın taşlı yatağı boyunca ilerleyerek yıllar önce asker zırhını buldukları yere vardılar. Oradan ormana dalıp yabani portakal ağaçları arasından uzanan bir patikaya sardılar. Birinci haftanın sonunda bir geyik vurup kızarttılar ama yalnızca yarısını yedikten sonra kalanını tuzlayıp ileriki günlere saklamak için kavilleştiler. Bu önlemi alarak maviye çalan eti insanın ağzını buran büyük papağanları yeme zorunluluğunu biraz olsun ertelemeye çalıştılar. Sonra 10 günü aşkın bir süre güneş yüzü görmediler. Toprak volkan külü gibi yumuşak ve vıcık vıcık oldu. Bitkiler sıklaştıkça sıklaştı. Kuşların çığlıklarıyla maymunların şamatası gitgide uzaklaştı ve dünya sonsuz bir hüzne büründü. Keşif kolundakiler çizmeleri buram buram tüten petrol gölcüklerine bastıkça palaları kan kırmızı zambaklarla altın sarısı semenderleri doğradıkça bu nemli ve sessiz cennette Adem'in günahından da eskilere giden anılarına kapıldılar. Bir hafta boyunca hemen hiç konuşmadan yalnızca ateş böceklerinin ölgün parıltısıyla aydınlanan bu kasvet evreninde uyur gezerler gibi yürüdüler ve ciğerlerine boğucu bir kan kokusu doldu. Bir yandan yürüyüp bir yandan açtıkları yol, göz açıp kapayana kadar türeyen yeni bitkilerle kapandığı için geri de dönemiyorlardı. Jose Arcadio Buendia, ziyanı yok diyordu. Önemli olan yönümüzü kaybetmemek. Pusulasının doğrusuna giderek, adamlarını bu büyülü bölgeden bir an önce çıkarabilmek için o bir türlü görünmez kuzeye doğru yöneltiyordu. Yıldızsız, zifir koyusu bir geceydi. Ama karanlık, temiz, duru havaya gebeydi. O uzun yürüyüşten bitkin düşen adamlar hamaklarını kurup 2 haftadır ilk kez derin bir uykuya daldılar. Güneş iyice yükseldikten sonra uyandıklarında gözlerini alan büyüleyici görünüm karşısında dilleri tutuldu. Az ileride eğrelti otlarıyla palmiyelerin arasında suskun sabah ışığında bembeyaz ve toz olup uçuverecekmiş gibi görünen koca bir İspanyol kalyonu duruyordu. Hafifçe sancak tarafına yatmış kalyonun sapasağlam direklerinden, ortası orkideli armalarla süslü, lime lime olmuş yelkenler sarkıyordu. Taşlaşmış midyeler ve yumuşak yosunlardan oluşmuş bir zırhla örtülen tekne, taşlara iyice yapışmıştı. Koca tekne, yalnızlık ve unutulmuşluğun yarattığı, zamanın yıpratıcı etkilerinden ve kuş pisliklerinden korunmuş, kendine özgü bir oylum içindeydi sanki. Keşif kolunun dikkatle araştırıp incelediği iç bölümünde ise sık bir çiçek ormanından başka bir şey yoktu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.